Bu podcast'i dinleyen siz değerli dinleyenler insan olduğuna olan genel hislerimi genel olarak anlamışsınızdır diye. Her ne kadar insanları sevmesem de saygılı davranmaya çalışırım. Bu insanlar saygıdeğer insanlar oldukları için mi? Yoksa ben çok iyi bir insan olduğum için mi? Tabii ki hayır. Ulaşıp kafamı sikmesinler diye. Bir insanla en az seviyede muhatap olabilmenin en önemli koşullarından biri de saygılı davranmaktır. Çünkü eğer birine saygılı davranırsanız o sizin yolunuzdan çekilecektir diye tahmin ediyorum. Mesela ben trafikte hiç kavga etmedim bugüne kadar. Neden? Çünkü herkese yol verdim. Saygılı davrandım. Yani karşıdaki davar olsa da, öküzün önde gideni de olsa bir an önce hayatımdan defolsun gitsin, bir daha da benimle muhatap olmasın diye saygılı davrandım. Bazen bir 15 saniye çekilip yol vermek, karşınızdakinin davar olduğunu onunla hatırlatmak ve onu düzeltmeye çalışmaktan çok daha kıymetli bence. Davarlıkla mücadeleye gerek yok.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür. Şükündür.
Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Ülkemizdeki genel anlayış ise az önce bahsettiğim şeyin tam tersi şeklinde işliyor. Yani herkes birbirinin tepesine çıkmalı, tüm işler saygısız bir üslupla, tepeden bakmacı bir yaklaşımla ve tabiri caizse çingenelik yapılarak halledilmeli gibi bir anlayış hakim. Bence kesinlikle yanlış. Ancak maalesef bu durum bazı durumlarda işe yarıyor. Özellikle ben bu durumlarda en çok call center çalışanlarına üzülüyorum. Çünkü mesela evinde internet kesiliyor. Adamın hayatında belki internet bağlantısıyla ilgili hiçbir şey olmamış ama o call center'ın ucunda o var ve sanki Türk Telekom CEO'su gibi karşı taraftan azar işitiyor. Ya da pideci mesela pideyi geç teslim ediyor veya yolda kayboluyor kurye veya kurye başka bir yere gitmeye karar veriyor falan ve bunun azarını yiyen gene gariban İstanbul'da kendi evinde oturmakta olan bir call center çalışanı. Sular kesilir gene call center'ı azarlarsın. Elektrik gider gene call center'ı azarlarsın. Yani call center adeta firmaların azar yeme mekanizması gibi bir şey oldu maalesef. Özellikle Türkiye'de bu durum böyle. Yani kombi montajını yapan usta contayı doğru takmadı ve eve su bastı diye neden call center çalışanı azar işliyor gerçekten anlamak mümkün değil. Benim ilk iş yerimde patronun kızını bir adam şöyle tavlamıştı. Vodafone call center görevlisini azarlayarak onun yanında işte kızın bir şey olmuş. Şimdi şu an hatırlamıyorum. Call center görevlisini adam bir bağırdı. Herhalde kadın da dedi ki bu adam beni çok iyi korur falan diye düşündü herhalde. O yüzden daha sonra evlendiler mesela. Ama ben call center'lara karşı özellikle her zaman kibar davranmaya çalışıyorum. Hatta bu call center'cı zırt pırt arayan hani rahatsızlık verici seviyede her gün arayan işte Digiturk, Mijiturk falan olsa bile onlara bile kibar bir şekilde davranmaya, saygısızlık etmemeye çalışıyorum. Genelde beyaz yalanlar söylüyorum işte mesela hani hanım bakıyor o işlere diyorum. Ya da telefon için arıyorlarsa mesela şirket ödüyor benim faturayı o yüzden hiçbir yere geçmeyi düşünmüyorum falan diyorum. Ya da mesela babama sorayım diyorum. Daha sonra ertesi gün bir daha arıyor babama sordum istemiyor diyorum ve bir daha aramıyorlar falan gibi şeyler. Litvanya'ya taşındığımda ise bu tarz call center tacizlerine maruz kalmayı bıraktım. Çünkü zaten 3 milyon nüfuslu bir ülkede ne kadar insanı call center'da çalıştırabilirsin. Ve genelde orada mesela elektrik, su gibi işler hani merkezi olduğu için zaten bir sıkıntı yaşamıyorsun. Bir tek internet bağlatmam gerekti. Onda da hani eve bile gelmediler öyle söyleyeyim. Hani tamam bağlandı dediler hakikaten de bağlandı. Hiç kimseye arayıp sormuyordu. Çok güzel bir ülkeydi o açıdan Litvanya. Ama İsveç'e taşındıktan sonra bu tacizler Türkiye'den de beter bir hal aldı. Çünkü burada telefon numaranızı aldığınız anda veya vatandaşlık numaranızı aldığınız anda telefon numaranız, adresiniz her yerle paylaşılıyor gibi bir şey. Kaydan bir ülke. Mesela Google'a Greta Thunberg yazın açık adresini bulabiliyorsunuz. Öyle bir yer burası. Haftada 4-5 kez kredi verilmek üzere işte daha sonra telefonunuzu bize taşıyın, elektriğinizi bize taşıyın diye taciz ediyorum. Ve artık hani bunları bir şekilde istemediğimi beyan etmeye başladım. Ve dedim ki işte hani şirket ödüyor falan ki yalan aslında öyle bir şey yok. Ha bir de Allah var ben zaten çok problem yaşayan bir insan değilim. Mesela benim internetim çok kesilmemiştir bugüne kadar. Ya da ne bileyim aldığım bir beyaz eşya, elektronik bir şeyde pek sıkıntı yaşamamışımdır. Dolayısıyla call center'a pek başvurmuyorum. Ama genelde beni arıyorlar ve hani onları bile kibar bir şekilde reddetmeye çalışıyorum. Sonuçta ekmek parası kazanan insanlar. Ama bu durumun birkaç tane alternatifi oldu. Yani gerçekten beni bile çileden çıkaran bazı call center performansları yaşadı. Dilerseniz sizlerle onları paylaşmak istiyorum. İlk anımızı anlatabilmek için önce olayın altyapısını biraz anlatmam gerekiyor ki içinde bulunduğum çaresizliği daha iyi anlayabilin. Bu podcast'i daha önce birkaç kere belirttiğim üzere babam bundan 10 yıl önce vefat etti. Kendisinden kalan miras olaylarıyla ilgili de benim ilgilenmem gerek. Ve bankada bir miktar parası vardı. Onu çekmemiz gerekiyordu. Hani her türlü işlemi yaptık. Evi aldık üstümüze, dükkanı aldık falan ama parayı alamıyorduk. Çünkü şöyle bir durum vardı. Babamın o bankadan kestirdiği 3 tane çek vardı. Daha ödenmemiş ve ödenme tarihi gelmemiş olan. Ve tahsil tarihleri de 1, 2 ve 3 ay sonraydı bu çeklerin. Şöyle bir durum varmış. Biz de sonradan öğrendik. Eğer çekler ödenmezse mesela bir tane karşılıksız çekiniz olursa BDDK O bankaya ceza kesiyormuş. Yani ödenmemiş çek sayfası kadar. Dolayısıyla banka biz parayı çekeriz ve çeki de ödemeyiz diye düşüncesiyle bize parayı vermeye yanaşmadı. Ama bu yasal değilmiş zaten. Hani yasal olması da mümkün değil. Biz çeşitli aile boyu kavgalar sonucu işte annem, ben, işte avukatlar aracılığıyla bir şekilde bankayı tacizlerimiz sonucunda şöyle bir karar aldırdık ki bu da yasal değildi ama en azından işimizi görecekti. Çek yaprağı başına 1000 lira ceza kesiliyormuş. Dedik ki siz 3 tane çek yaprağı tutarı olan 3000 lirayı bankada tutun, geri kalan parayı bize verin. Daha sonra biz çekleri zaten ödeyeceğimiz için o 3000 lirayı da tekrar çekeriz dedik. Bir şekilde ikna ettik. İlk 2 ay problem yaşamadık. Hani parayı çektik, çek zamanı geldi zaman geri ödedik. İşte bankamatikten ben para yatırdım ve çek tahsil edildi. Ve yani o paraya ihtiyacımız vardı. O yüzden çekmemiz gerekiyordu. Çünkü ben daha çalışmaya başlayalı 1-2 sene olmuştu ve hani bir birikimimiz yoktu. Bütün paramız oydu yani aslında. O yüzden hani her ne kadar kafa kafaya olsa da 1-2 ay bizi idare edebilmesi gerekiyordu o paranın. Neyse. İlk 2 ay çekinde dediğim gibi bir problem yaşanmadı. Ancak son çekin tarihinden bir gün önce bir pazar günü ATM'ye gittim para yatıracağım. Hani ve şey kartsız para yatırıyorum. Çünkü babamın hesabına yatırmam gerekiyor çek oradan tahsil edileceği için. Neyse gittim. ATM'ye parayı yatırıyorum. Şimdinin parasıyla işte 20-30 bin lira gibi bir paradan bahsediyoruz. O parayı yatırırken abi sen ATM parayı yut. Bir tane banka otomatiğini tanımadı ve bütün parayı yuttu ve pazar günü ve çek tahsil günü ertesi gün. Yani hesabı ertesi gün geçmezse bizim çek karşılıksız çıkacak ve bir sürü tantana yaşanacak. Neyse ben şimdi tabii ki şeyi aradım. Call center aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var değerli call center. O da dedi ki paranız 2 iş günü içinde yatırılacaktır Serdar Bey falan. Bak dedim, bakın dedim hani tekrar tane tane anlatıyorum. Böyle böyle işte çek durum var. Özel bir durum. Hani acil bir durum. Bakın isterseniz kontrol edin. Hani sistemden bakın çekimiz var falan filan. Dediğim gibi dedi 2 gün içinde paranız hesaba yatırılacaktı. Böyle robotik bir sesle hiç sallamadan. En son artık bir daha anlattım doğru düzgün. Bakın dedim hani 2 gün içinde olmaz. Yani çünkü karşılıksız çek mevzusu var. Hani sizin bankanız da zor duruma düşecek. Yine dinlemedi. En son ben hani o 3 ay önceki sinir harbinin de verdiği etkiyle. Zaten hani artık vergi dairesiyle mergi dairesiyle uğraşmaktan bıkmanın verdiği şeyle. Kardeşim dedim Allah sizin bankanın belasını versin şu çeki ödeyeyim de kurtulayım. Şerefsiz adamlar başladım bir tane işimi halledemediniz. Allah sizin belanızı versin şu çek ödensin de kurtulayım size falan. Yok mu kardeşim bir tane yetkili bir insan robotla mı konuşuyorum ben hiç mi beynini kullanamıyorsun falan. Bir bağırmaya başladım buna ve ne oldu biliyor musunuz? Bir saniye bir görüşme yapacağım dedi 5 dakika sonra. Serdar Bey dedi yarın bankamızın bilmem ne şubesine gidip paranızı tahsil edebilirsiniz dedi. Yani böyle mi yapmak gerekiyor? İlla çingene mi olmak gerekiyor? Hani güzel güzel anlatıyorum kardeşim işte yani özel bir durum var ve hani bankayı da zor duruma düşürecek bir durum. Beni de zor duruma düşürecek bir durum. İşte inisiyatif al, kullan beynini, kafanı kullan ve bu işi hallet. Yani illa bağırmam mı gerekiyor? Evet maalesef illa bağırmam gerekiyormuş. Türkiye'de kalbinin kırdığım tek call center buydu. Litvanya'da dediğim gibi zaten call center'lık bir durum yaşanmadı. İsveç'e geldiğimde ise yine birkaç kalp kırmışlığımız var bu hususta. İsterseniz olayın biraz altyapısını anlatayım yine ilk anımızla alakalı. Burada ev kiralıyorsunuz. Evleri firmadan kiralıyorsunuz. Ve firma size zaten elektrik, su falan ısınmayı hazır paket halinde veriyor. Gene eve internet bağlatmanız gerekiyor. O da kolay. Böyle evde bir tane hazır modem var. İşte bir tane internet box var. Oraya ethernet kablonuzu takıyorsunuz. Kablonun öbür tarafına bir kendi bilgisayarınızı takıyorsunuz. Hemen otomatik bir portal açılıyor. Oradan bir tane servis sağlayıcısı seçip internetinizi bağlıyorsunuz. Bu kadar basit. 3 saniye içinde internetiniz hazır. Gayet güzel. Ben de eve taşınır taşınmaz bu işi hallettim. Çünkü internet benim için biliyorsunuz olmazsa olmaz. Servis sağlayıcıyı seçtim. Gayet güzel. 3 gün sonra bir SMS geldi. İsveççe. Çok sallamadım ama iş yerinde gelmişti bu SMS. Eve geldiğimde fark ettim ki internetim kesilmiş. Daha sonra o şeyi çevirdim. Mesajı otomatik translate programıyla çevirdim. Diyor ki kredi notunuz yetersiz olduğu için internetinizi kesiyoruz. Yani ne alaka? Şey hani İsveç'e yeni taşındığım için yeterli kredi notum olmadığı için fatura ödememe riski yüksek bir insan olarak görülmüşüm ve internetim kesilmiş. Dedim hay hay yani yapacak bir şey yok. Başka sağlayıcı seçeriz. Nedir ki? İnternet kablosunu taktım bilgisayara ve bilin bakalım ne oldu? Portal çalışmadı. Yani o hani ilk seçtiğim portal vardı ya sağlayıcı seçtim. O portal açılmıyor. Allah Allah falan. Neyse benim internetimi kesen sağlayıcıyla bir önce irtibata geçeyim. Belki problemi çözeriz dedim. Adamla yine durumu güzelce izah ettim. Üstelik de bu sefer yazılı olarak hani şey call center ama yazılı mesajla call center. Neyse durumu güzel güzel izah ettim. Böyle böyle diye yazdım. Adam dedi ki faturanızı ödememişsinizdir. Dedim ki bak değerli arkadaşım 3 gün içinde benim internetimi kestiniz. Daha benim bir fatura gelmedi zaten. Hani nasıl olabilir? Ödememişsinizdir. Kayıtlarınızı kontrol ettiniz mi? Bir daha izah ettim. Daha sonra dedim ki bak böyle böyle bir durum var. Gir sisteme bak diyorum. Hani adamın sisteme girmesi için ve bakması için yalvarıyorum. Adam dedi evet ama kredi notunuz düşük dedi. Ama sağ olsun şey yaptı. Hani bana akıl verdi. Şu firmalara giderseniz onlar bakmıyor kredi notuna diye. Tamam sağ ol dedim. Ama tabii sağlayıcı seçemiyorum. İnternet sağlayıcı seçemiyorum. Daha sonra bu internet ve elektrik işleriyle mükellef olan bir firma var. Orayla irtibata geçtim. Oranın call center'ına yazdım. Yine durumu izlettim. Adam dedi ki faturanızı ödememişsinizdir. Allah ya Rabbi. Neyse dedim ki böyle böyle hayır değil falan filan. Daha sonra adam anlamaya çalışmaya bile çalışmıyor. Dedi ki daha sonra siz ev kiraladığınız firmayla görüşün, oranın problemi. Yani ben bu son derece saçma. Şöyle düşünün, Türk Telekom'da problem yaşıyorsunuz ama Türk Telekom olayı TOKİ'ye yönlendiriyor. Daha sonra ben TOKİ'ye yazdım. Dedim ki böyle böyle çok saçma olduğunu düşünüyorum ama böyle böyle. Kadın dedi ki bizle ne alakası var? Diyorum anlıyorum, evet sizle ne alakası var ama böyle yönlendirildi. Biz bakmıyoruz falan. En son ona da patladım, o kadına da patladım. Dedim ki yani siz böyle mi davranıyorsunuz arkadaş? Ben müşteri değil miyim? Niye böyle bir muamele görüyorum? Hani en azından yalandan da olsa bir ilgilenemez misiniz falan gibi. Hani böyle bir derzenişte bulununca. Ha tamam o zaman biz bir ticket açalım dedi ve ticket açıldı. O ticket gelene kadar ben problemimi kendim çözdüm. Çünkü o portaldan illa başvurmak gerekmiyormuş. Harici bir sağlayıcıyla anlaştım. Adamlar bana başka bir modem gönderdiler ve internetimi bağladım kendi kendime. İnternetimi bağladıktan 2 gün sonra ticket açıldığı gerekçesiyle beni aradılar. Ben dedim ki problemimi çözdüm sağ olun. Onlar da teşekkür ettiler. Ya görüldüğü gibi ne kadar otomatik bir sistem ama insana ihtiyacınız olduğu anda gerçekten geçmiş olsun 10 gün sürünüyorsunuz. Son call center maceramız ise geçtiğimiz aylarda yaşandı. Türkiye'den yeni dönmüştüm. Türkiye'ye gitmeden önce evimdeki buzdolabında ne var ne yok hani hepsini tüketip buzdolabının fişini çekip temizlediğim için eve geldiğimde gıdaya dair hiçbir şey yoktu ve totalde 13 saatlik bir yolculuktan dönmüştüm. Yorgundum ve aslında burada hiç huyum olmamakla birlikte dışarıdan yemek söyleyeyim dedim. Burada da işte buranın yemek sepeti gibi bir uygulama var. Oradan yemek söyledim ama şey gibi oluyor. Bir yemek söylüyorsunuz, bir yemekte firmayı ısmarlıyorsunuz gibi aşırı saçma getirme ücretleri var. Neyse dedim yapacak bir şey yok. Parayı kıyalım bu sefer. Söyledim. Pizza söyledim. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Firmaya yazdım cevap yok. İşte yemek sepeti gibi olan yere yazdım cevap yok falan filan. Bir saat sonra cevap verdiler. Dedi ki adam şey kurye sizi aramış ulaşamamış. Ya diyorum bak hani... O zaman dedim bana ekran görüntüsü atın kardeşim yani hani aradığını belli etsin bana aradığını göstersin falan dedim. İşte aradım diyor. Bakın dedim aramadı. Kadın demiş diyor ki aramış işte. Ben tabii kan şekerimde düşmüş olduğu verdiği öfkeyle başladım buna saydırmaya. Dedim Allah kahretsin bir daha sizin servisinizi kullanmayacağım. Ya bir şey istiyorum bir kanıt istiyorum. Aradıysa ekran görüntüsü yollasın kardeşim bu kadar mı zor? Bak ben gönderirim sana hiç arama yok falan gibi. Biraz çirkinleştim açıkçası. Daha sonra benim paramı iade ettiler güzelce. Özür dilediler paramı iade ettiler. Hala da bu arada o firmayı kullanmıyorum. Orası ayrı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Benim telefonumda iki hat var. Ve uçaktan indikten sonra bir tane hattı uçuş modundan çıkarmışım. Diğerini çıkarmamışım. O diğer hattı zaten benim firmaya verdiğim telefon numarasıymış. Dolayısıyla boş yere çingenelik yaptım. Boş yere adamların ahını aldım. Ama ne oldu? Para iadesi aldım. Ya illa çirkin olmak mı gerekiyor? Yani illa böyle üstte mi çıkmak gerekiyor? Bak haksız olduğumu bilmediğim halde çirkefleştim ve sonuç verdi. Çok saçma değil mi bu aslında? 35 sene kibar ve saygılı bir hayat yaşadım. Hep hakkımı efendilikle aramaya çalıştım ve haklı olduğum yerde bile üste çıkmaya çalışmadım. Ama 35 sene sonra gördüm ki çirkefliğin gücü bambaşka, çingenelin gücü bambaşka. Haksız olsanız bile haklı durumuna getirebiliyor sizi. Özellikle firmalar karşısında. Tabii ben yine efendi kalmaya çalışacağım ama çirkefliğin gücünü de bir kere tattım. Artık bu saatten sonra geri dönüş olur mu bilmiyorum. Artık firmalar biraz daha dikkatli olsun bana karşı.
Çükündü. Duydunuz mu?
Evet ben onu duymuştum.
Hepimizin hayatına özel bir toz girmiştir. Her ne kadar o her toz kendine göre güzel olsa da o özel toz bir şekilde hayatımıza girmiştir ve zihnimizde kendine özel bir yer edinmiştir. Bu toz kah bir KYK yurdu kantininde, kah okey oynadığınız bir kahvehanede, kah bir kışlada, kah bir sanayi bölgesinde yapılır ve yapanın bile farkında olmaksızın beyin, damak ve kalp üçgenini birbirine bağlar. Podcast'in bu bölümünde sizlere asla unutamadığım o özel tostu anlatacağım. Ama o özel tosta geçmeden önce birkaç mansiyon ödülü vermek istiyorum. Yani hani hayatıma giren diğer önemli tostlara da şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. İlk tostumuz Eskişehir Teksan Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Harput Büfe isimli büfede yapılıyordu. Tabii ki bir ufak bir sanayi büfesi yani çok bir dekorasyon anlamında ve hatta hijyen anlamında bir şey beklememeniz gerekiyor. Sanayi tipi bir tost makinesi üzerinde kocaman bir Gakkoşlar yazısı ve Elazığ Spor atkısı ile hani dekor konusunda çok da özenli olmadı zaten belliydi. Ama bu dekor özensizliğinin yanında memleketten yani Harput'tan gelen o biber salçasının margarin ile o efsanevi dansı sonucu oluşan o harika tostu hala unutamıyorum. Bu tostun benim için yeri çok önemlidir. Yani zaman zaman karnım tokken bile gidip yiyordum sadece mutlu olmak için. İkinci özel tostumuz askerdeyken yediğim ve her hafta pazartesi günü gelen, donmuş olarak gelen ve o pazartesi günü tükenen tost. Normalde hiçbir özelliği olmamasına rağmen askerdeki yemeklerin kalitesi dolayısıyla tek alternatifimiz bu olduğu için pazartesi günlerini iple çeker ve bu tostu tüketirdik. Ve neden hani askerler her gün tost yiyor, salı günü de getirelim, çarşamba günü de getirelim diye düşünülmedi onu da bilmiyorum. Ama sonuç olarak bu tostun da hani lezzet olarak olmasa da anlam olarak hayatımda yeri çok büyüktü. Bir tosta ise yazıklar olsun demek istiyorum. O da çok büyük bir beklentiyle Turluk'ta bir dinlenme tesisinde şimdinin parasıyla yaklaşık 250-300 lira verip bir tost, bir ayran ödediğim bu miktar karşılığında aldığım hani normal tost ekmeğinin içine hiçbir özelliği olmayan bence bir kaşarın eritilmesiyle elde edilmiş. Artık bilmiyorum hani bazı yerlerde biliyorsunuz yöresel yemekler böyle pahalı yerlerde çok daha iyi olmayan şekilde satılıyor. Mesela Eskişehir'de çiğ börek yiyecekseniz çarşıda eski dükkanlarda yemeniz, eski esnaflarda yemeniz gerekiyor. Öyle hani lüks restoranlarda güzel yapamıyorlar gibi bir olay olabilir bilmiyorum ama sonuç olarak buradan Susurluk tostuna yazıklar olsun demek istiyorum ve benim için Susurluk skandalı bir tost bir ayrana 200 lira vermekte olurum. Şimdi gelelim bölümümüzün esas olanı, yani daha doğrusu esas tostuna. Uğruna destanlar yazılan, nice fedakarlıklar yapılan, lezzeti dilden dile aktarılan ve uğruna bedeller ödenen bir tost. Bildiğim kadarıyla aynı dönemde aynı lisede okuduğum birkaç arkadaş beni dinliyor. Bunlar zaten hangi tosttan bahsettiğimi anlamışlardır bile. Ama ben diğer dinleyicilerim için söyleyeyim. Bu tostun adı Güzel Sanatlar Tostu. O ne la dediğinizi duyar gibiyim. Açıklayayım. Bizim lisenin yanında yer alan Güzel Sanatlar Lisesi'nin kantininde satılan ve tostçu İbrahim abi mahlaslı, belki de yeryüzüne tostçu bir melek olarak gönderilen bir abimizin sanayi tipi tost makinesinde yarım ekmeğin arasına kaşarı, sucuğu, isteğe göre kızarmış sosisi bol miktarda elini hiç korkak alıştırmadan doldurup ketçap ve mayonezi de aynı bonkörlükle sıktıktan sonra o sanayi tost makinesiyle güzelce bastırması sonucu elde edilen ve son dokunuş olarak da boya fırçası olmak üzere üretilen ancak kaderinde İbrahim abinin margarin fırçası olmak olan bir fırçayla tostların üzerine margarin sürülmesiyle elde edilen bu lezzet şöleninden bahsedeceğim. Liseye ilk başladığımda okul aile birliğinde gaz vermesiyle okulun yemekhanesine yazılmıştım. Çoğu arkadaşım da benim gibi herkes yemekhaneye gitmişti ama yemekhanede sadece biz hazırlık sınıfları olarak vardık. Yani daha üst sınıflardan pek kimse yoktu. Bir de hocalar vardı. Bunun sebebini merak ettiğimizde yan taraftaki Güzel Sanatlar Lisesi'ne kavimler halinde göçen üst sınıfları fark ettik. Dedik bunlar ne yapıyorlar? Hani öğle arası oluyor, bir bakıyoruz bütün büyük sınıflar şey gidiyor, yan liseye gidiyor. Hani diyeceğim acaba bir kızımız muhabbeti mi var diyeceğim ama bizim okulun kızları da gayet güzeldi, yani ne gerek var. Sonradan anladık ki orada bir lezzet cümbüşü yaşanır. Orada bir lezzet kurultayı yapılıyor. Hazırlık sınıfı bittikten sonra biz de o lezzet cümbüşüne dahil olmaya başladık. Biz, öğle aramız bir saatti. Bizden önceki bir saatte de Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğle tatili olduğu için İbrahim abi 2 saat boyunca non-stop bir şekilde tost basıyordu. Önce kendi okulunun öğrencilerini, sonra bizleri tosta boğuyordu ve gerçekten o çalışma şartlarında 2 saat boyunca durdurak bilmeden tost basmasına rağmen ve bu arada tabii uğraştığı ergenleri de hesaba katmak lazım, yani bağırış çağırış gürültü patırtı, adam asla en ufak bir sesini yükseltmeden, en ufak bir somurtkanlık dahi göstermeden tüm gün bize tost servis ediyordu. Biz bu tostu alabilmek için ortalama 25 ila 30 dakika beklerdik ve o beklemenin sonunda o tosttan ilk ısırı aldıktan sonra ise muzaffer bir komutan edasıyla emeğinin karşılığını almanın zevkini yaşardık. Ama tabii her güzel şeyde olduğu gibi bunda da mani olmaya çalışanlar oldu. Zaten bilirsiniz ki ülkemizde hiçbir başarı cezasız kalmaz. Ben mezun olduktan sonra kantin ihalesine fesat karıştırmak üzere bir çuval bulgur aldığı ortaya çıkan müdür yardımcımız, o dönemin kantincisinin talebi üzerine ve kantincisinin desteği üzerine bakıyor ki bir sürü öğrenci başka okula gidiyor kantine tost yemeye. Okula güvenlik görevlisi tuttular. 2-3 tane güvenlik görevlisi tuttular farklı kapılara. Ve okul dışına çıkmayı yasakladılar öğle tatillerinde. Yani bir kere bu yasal değil. Zaten adı üzerinde tatil. O 1 saat boyunca ben istediğimi yaparım. Neyse. Hani kantinci açan müşteriyi elde tutmak için kendi tostunun kalitesini arttırmak ya da ne bileyim o tostuyu transfer etmek gibi alternatifler dururken Doğu Almanya vari bir şekilde hani despot bir yöntemi tercih etti. Ve bizim kaliteli gıdaya erişimimizi engellemeye çalıştı. Ama tabii şöyle bir durum vardı. Bu öğle tatilinde evi okula yakın olan insanlar da vardı ve onlar yemek yemeye eve gidiyorlardı mesela. Buna nasıl bir çözüm bulunacaktı? Onda da şey yaptılar. Velilere izin kağıdı gönderiliyor. İşte benim oğlum öğle tatilinde dışarı çıkabilir, benim kızım öğle tatilinde dışarı çıkabilir diye. Veliler de bunu okula gidip imzaladıkları zaman o işte şey oluyordu, izin kartı oluyordu. Güvenlik görevlisine onu gösterip geçebiliyordum. Böyle bir yöntem geliştirdiler. Tabii biz lisedeyiz, ergeniz. Zaten anarşiyiz. Hani şeyiz böyle, kural tanımıyoruz, otorite bilmiyoruz falan filan. Ve inanılmaz bir tost sevdamız var. Dolayısıyla bizi bu tarz şeyler dizginleyebilir mi? Tabii ki hayır. Duvarlardan atlandı, tel örgüler kesildi, güvenliğin önünden deparlar atıldı. Ama ne olursa olsun Güzel Sanatlar tostuna ulaşıldı. Fakat sonradan fark ettim ki bu hareketli hayat bana göre değil. Ben tostumu daha huzurlu bir şekilde, yasal çerçevelerde yemek istiyorum. Evimiz okul okula yakın olmamasına rağmen babamı okula çağırdım ve babam benim için bir izin kağıdı imzaladı. Sanki benim evim okula yakınmış gibi. Böylelikle böyle yapıyorduk. Ben izin kağıdımla birlikte gidip güvenliğe izin kağıdımı gösterirken 7-8 arkadaş duvardan atlıyordu. Güvenlik tabii ki onlara hakim olamıyordu benim kağıdıma bakacağı için. Daha sonra aynı tarifeyi dönüşte de uyguluyorduk. Bir gün güvenlik görevlisi bana sordu. Sen bu izin kağıdını güzel sanatlara mı gitmek için aldın diye. Ben de sana ne dedim. Bu arada öğretmenler de bu soğuk savaşta bizim yanımızdaydı. Zira kendilerine tost aldırıyorlardı bu şekilde. Hani sen git ben işte bir şey olursa senin arkandayım falan diye bize para veriyordu. Biz de onlara da tost alıyorduk dönüşte. Böylelikle öğrenci veli öğretmen el ele vermiş kantinci idare ikilisini bu tost savaşında dize getirmeye çalışıyorduk. Ve haklıydık ve kazanacaktık. Bu soğuk savaş bir gün bir çatışmayla ısındı. Şöyle ki bizim dönemden bir arkadaş o gün bir sebepten dolayı tam bilmiyorum eve erken gitmesi gerekmiş. Yani belki de okuldan kaçıyor kim bilir kime ne. Çıkarken güvenlik buna sormuş nereye gidiyorsun o da demiş işim var sana ne bilmem ne falan filan böyle bir laf dalaşına girmişler. Güvenlik buna dayılanmış bizimki buna dayılanmış. Bir de şimdi biz Anadolu Lisesi'nde okuyoruz diye bizi karamela sepeti zannediyorlar ama gerçekten iyi kavga eden arkadaşlarımız vardı lisede ve bu arkadaş da onlardan biriydi. Nitekim bizim arkadaş güvenlik görevlisini dövüyor. Daha sonra da evine gidiyor. Daha sonra okula bir kamyon güvenlik görevlisi geldi o çocuğu arayıp bulmak için ama tabii ki çocuk artık bir gözdağı verdiler. Yani birkaç gün daha falan böyle elemanı kısıtlamaya çalıştılar ama nafile beceremediler. Bu kadar tantana yaşandı tost için. Bu arada tabii biz hala tost almaya falan gidiyoruz işte. İşte güvenlik birilerini yakalıyor götürüyor. İdare bir şey yapamıyor çünkü yasal bir şey değil yani böyle saçma sapan bir durum var. Neyse bu kadar tantana 1-2 ay sonra güvenlik görevlilerinin paralarını alamamaları dolayısıyla işi bırakmalarına kadar sürdü. Çünkü kantinimiz iflas etmişti. Hani millete tost yedirmemek için güvenlik görevlisine maaş vereceğine hiç vermeseydi belki de adam batmayacaktı. Çünkü 3 tane güvenlik görevlisinin maaşını vermektense biraz müşteri kaybetmek belki daha akıllıca olabilirdi. Ki güvenlik görevlileri de bir işe yaramıyordu zaten. O kantin batınca okulumuzda da aktif bir kantin kalmadı. Yani hiçbir suyu bile alamıyorduk. Bakkaldan falan alıyorduk. Dolayısıyla rahat rahat tost yemeye başladık. İstediğimiz gibi gönlümüzce İbrahim abimize gidip tostumuzu yiyorduk. Görüldüğü üzere bu tost için bazı bedeller ödendi. Büyük mücadeleler sergilendi. İnanmış bir grup ergen ya da işsiz bir grup ergenin önünde hiçbir güvenlik görevlisi ve hiçbir duvar duramaz. Hele ki söz konusu bir tosta. Hayallerimiz bir tostsa bu tostun peşinden ne olursa olsun koşmalıyız. Ve unutmamalıyız ki bazen bir tosta lezzet veren kaşar ve sucuk değil, yapanın güler yüzüdür. Metaforuna sokayım dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden bu bölümü sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.